Selam doktor, nasılsın?
İyiyim Fatih, sen nasılsın?
Çok neşeli bir ses tonuyla açtım. Dolar evet. 16 lira.
Mutlu mu oldun bu habere?
Ay, bu genel mutsuzluğu bir şekilde böyle üstünü örtmek için mutlu gibi, yani ağlayan palyaço.
Ağlayan palyaço.
Ben ağlayan palyaçoyum şu an.
Evet.
Dolar krizine dolarsız yakalandık. Türk lirasına güvendik, yerli ve milliyiz derken hiç hoş olmayan şeyler yaşandı.
Evet, pazartesi bakalım ne olacak. Sen çorapları stokladın mı? Satarsın onları haftaya.
Çoraplar abi, 9.90'dan Migros'tan çorap almaya başladım. Kademeli. En son 2 tane 12.50'ye aldım.
Ortalama iyi o zaman.
Şu an
abi.
Çorap ortalamam, çorap alış ortalamam 10 lira civarı. %20 kârdayım çorap alışından.
Senle bir tezgah kurup satarız onları.
Yani bir şeyler yapmak lazım. Zaten benim planım şu an evdeki her şeyi satılacak nesne olarak görmeye başladım. Yıllardır böyle bir şeyler vardı. Mesela arada bir aklıma geliyordu, ya bunu da hiç kullanmıyorum diyordum. Mesela drone'um var benim. Diyordum ki bunu da hiç kullanmıyorum. Satsam mı? Sonra diyordum ki ya niye satayım işte, hani bulunsun, bir gün lazım olur diye diye o drone 3 yıldır duruyor mesela ve hiç lazım olmuyor. Ama şu an mesela drone'u gördüğüm anda artık o benim için bir drone değil. O 5000 lira duruyor sanki orada. Onu şey yapmam, takas etmem lazım bir 5000 lirayla gibi. Şu an evdeki her şeye satılacak şey gözüyle bakıyorum ve çok şey varmış. Bu ekonomik krizi evdeki eşyaları satarak aşmayı planlıyorum. Hatta arkamda senin gördüğün, dinleyenlerin görmediği kütüphaneyi komple satasım var. Yani kitap da biliyorsun kağıt.
Evet, değerli.
Euro ile işleyen bir şey olduğu için onu kitap hali değil ama kağıt hali para edecek bir hale geldi. Kitapları da satabilirim. Çünkü ben kütüphaneyi belli bir noktadan sonra mantıksız görmeye başladım. O konuda ne düşünüyorsun? Kütüphane bana şu an şey gibi geliyor. Dünyanın en saçma şeyi evde kütüphane olması. Evde romanların olduğu bir kütüphane olması. Okuduğun romanların olduğu bir kütüphane olması.
Neden, sen bir romanı birden fazla kere okuduğun olmadı mı hiç?
Olmadı.
Hadi ya.
Ya da şöyle diyeyim, atıyorum %1. Yani okunacaksa da o kütüphaneden bir roman tekrar, 100 tanesinden bir tanesi okunacak. Yani
anladım.
Çok büyük bir kayıp değil. O 100 tanesini satsam ya da 100 tanesini hiç okumamış bir işte okula, vakfa, bilmem neye bağışlasam çok daha verimli bir şey olur. Yani biriktirmek
öyle
yani
tabii
bu.
Canım. Ben konuya satmaktan girdiğin için şey ettim şimdi yani. Hani.
Ya satsam da yine, yani satsam 100 tanesini, okumak istediğim bir taneyi geri alırım sonra
işte,
yine parasıyla.
İşte evet, 3 tanesini satıp bir tanesini alırsın ama.
Tamam, 100 tane satacağım. Topu topu bir tane okuyacaktım zaten.
Tamam.
Karlı çıkarım yani, ki hani mesele bunun parasal karşılığı da değil. İhtiyacım olmayan bir şeyi evde stoklamak.
Evde barındırmak. Ama sadece romanlar için geçerli değil mi? Yoksa
yani referans kitabı olur. Atıyorum şimdi Nutuk için geçerli değil bu. Şimdi arada bir Ertuğ Genci'nin Nutuk'a bakması lazım.
Evet.
Ya da doğru. Ya da Sevan Nişanya'nın kitabı var bende.
Yanlış Cumhuriyet.
Hayır. Sevan Nişanya'nın Nişanyan Sözlüğü var mesela.
O
bende.
Artık internette var mesela. Onu komple atsan bile olur.
Yani ama yine de evet, aslında doğru. Ama bazen insan o kitabın kokusunu özlemiyor mu doktor?
Özlüyor valla. Eskiden meydan larusları alıp kucağımızda saatlerce kitaplara bakmaz mıydık Fatih?
Benim meydan larusları evde en son hatırladığım şey, benim yatağım çöktü. Ve ebeveynlerim çözüm olarak yeni yatak almak yerine meydan larusları yatağın altına koydu. Dört tarafından destekleyerek. Bir 5-6 sene meydan larusların üzerinde yattım.
Yani şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet tarihinde meydan larusları en verimli kullanan senin ailen olmuş olabilir.
Büyük ihtimalle.
Yani kimsenin gerçekten onları gazete kuponuyla aldıktan sonra çok incelediğini.
Hayır, bizim meydan larusları gazete kuponu meydan larusu değil.
Para verip aldınız.
Biz eskiden zengin bir aileyiz.
Tamam, özür
daha Türkiye'de
dilerim.
Meydan larusu yeni, belki ilk alanlardanız yani meydan larusu.
özür dilerim Fatih.
Bizim zamanımızda ansiklopedi okumak diye bir şey vardı.
Vardı tabii ki de.
Ben okuyordum şimdi, da bu arada.
Ben de okuyordum canım. Ya yani hoşuma giderdi. Ben de Mayoklinik kitapları vardı mesela, şeyler, ansiklopedileri. Oturup onları okurdum. İşte sonra hastalık hastası oldum zaten onları okuyup. Ya bu arada, ya kütüphane evet, yani aslında ben konuyu şeye getireceksin zannediyordum. Artık hani e-kitap mevzusu da yayıldıkça evde gerçekten hani bu kadar yer kaplanması, kağıt harcanması falan filan mantıksız konusuna getireceksin sandım ama sen direkt başka bir yerden girdin. Bir kere okuduğun kitabı bir daha okumanın mantığı yola getirdi.
Yani bunun kitap tarafı da var. O da ayrı bir mesele. Kitap çoğu açıdan kitaptan üstün ama genel olarak kitapçılar şey diyor hala işte kitabın o kokusunun tadı da başka. Bilmiyorum evet. Ben Kindle'dan okuyorum ve memnunum yani atıyorum bir kitaptan bir şey aradığımda da daha sonra başvuru için geri kullanacaksam search yapıyorsun kitabın içinden istediğin bir işte kelimeyi çat diye buluyor falan.
Evet yani çok daha rahat.
Yani gerçekten. Kindle kesinlikle daha üstün ya da İngilizce bir kitap okuyorsan bazı kelimeleri bilemiyorsan üstüne tıklıyorsun çat diye sana anlamını söylüyor falan. Neyse işte son boomer nesli bittikçe kitap da bitecek yani bitmez falan diyorlar da biter.
Biter. Hatırlarsan sen Okan Bayülgen'e çıkmıştın zamanında bu konu hakkında. 3,5 saat boyunca evet kitap ya. Nedir ne değildir üzerine bir konuşma geçmişti.
Ben bir ara Okan Bayülgen'e çok çıkıyordum.
Evet.
O zamanlar Okan Bayülgen'i seviyordum da ben.
Evet. O da seni sevmişti herhalde ki gidiyordun sürekli.
Evet. Artık sevmiyorum kendisini.
Neden sevmiyorsun?
Yani ne bileyim. Sevmiyorum.
Mainstream oldu diye mi?
Yok ya asıl o zaman mainstreamdi. Mal oldu diye.
Ha tamam. Bak yani. Ağzından çıkarttım.
Neyse yani ekonomik kriz çok kötü.
Evet kötü gerçekten.
Fakat şöyle de bir şey var. Bilmiyorum senin oradaki İzmir'deki çevrende neler konuşuluyor. Bizim burada sürekli şuna denk geliyorum. Ben de dahil, çevrem de dahil. Olay şeyle başlıyor işte ekonomik kriz. İşte dolar 16 oldu. Ne yapacağız, ne edeceğiz? İşte Migros'a gittim. İşte iki torba bir şey aldım. 500 lira tuttu gibi makul. Halkın isyanı gibi başlıyor. Daha sonra şuraya dönüyor. Ya Avusturya'ya gideceğim kayağa. İşte bir kişi 50 bin lira olmuş. İşte evet. Gitmesem mi? Mesela dert bir anda başka bir noktaya evriliyor. Ya da işte bu sene Uludağ'a işte 3 kere değil de 2 kere mi gitsek? Ya da mesela geçen gün şey oldu. Bonaire'e gidecektik ama işte kişi başı 40 bin olmuş. Bali'ye gidelim dedik. Gibi. Yani büyük başın derdi de büyük oluyor.
Evet evet tabii ki de. Onlar da dert ama Fatih.
Muhakkak dert yani çünkü şöyle bir söz vardır. Bilmem bilir misin? Allah insanı gördüğünden eksik etmesin.
Evet doğru çok güzel.
Yani çok büyük bir derttir bu.
Evet.
Yani sen aylık 100 bin harcıyorsan senin 50 binin olması ya da paranın değeri yarı yarıya düştüğü için. Yani 50 bin harcıyor gibi duruma düşmen çok kötü bir şey. Ama mesela şey de çok kötü bir şey değil. İşte 5000'in var.
4500 harcıyorsun.
Yani sen zaten alışıksın.
Senin yaşadığın travma değil. Evet, evet doğru.
Tabii bu adam Avusturya'ya gitmese ne hale gelecek hiç kimsenin düşündüğü yok. Acıyanı da yok. Mazlum.
Evet. Ama durumlar yani parası kötü. Olan hala harcıyor demek ki Fatih.
Vallahi parası olan harcıyor. Geçen gün bir arkadaş şey gönderdi. Candan Erçetin yılbaşı gecesine gitmek ister misiniz? Bizim arkadaş organize ediyor. Sana %25 indirim ayarlayacağım diye. Sence kaç para? Masalı böyle en baba yerden. Kişi başı.
500 lira. 750 lira.
Lan 500 lira. 10 sene önce bile 500 lira değildi.
Ne bileyim 1000 lira.
5000 lira. 5000. Yani 5000 lira Candan Erçetin'e yılbaşı gecesi versem ben bir daha kendime gelemem. Bu arada ben Candan evet. Erçetin'e 500 lira da vermem. Yılbaşı gecesi ben niye elbette bazen dinleyeyim ki?
Evet.
Bu arada Candan Erçetin'in hiç bildiğin bir şarkısı var mı?
Eskiden şey vardı. Bir tane klibinde sandalyenin ters oturuyordu. Neydi o şarkı? Onu biliyorum.
Ona buna bulunacak bahane yok. Yok. O mu?
O muydu? O belki odur. Hatırlamıyorum.
Peki şu şarkısını bilir misin? Büyük ihtimalle bilmezsin. İlk kez duyacaksın.
Hı hı.
Büyük ihtimalle yani sanmıyorum. Çünkü çok bilinmedik bir şarkısıdır. Sen de bilmezsin. Hazır mısın?
Hazırım. Dinliyorum.
Kendine iyi bak deme saçma. Kendime bakarım elbet sen hiç korkma. Biliyor musun bu şarkıyı hiç duydun mu?
Hayır duymadım galiba.
Tahmin etmiştim.
Bu arada şey demişken Bu para harcama mevzusu demişken geçenlerde bana işte mesaj geldi Instagram'dan. Hani bu konuyu konuşur musunuz diye. İşte bu kadar kriz içerisinde hala influencerların Instagram'da işte reklam yapması, ürün almaya teşvik etmesi etik olarak doğru mu? Yapılması gereken bir şey mi yoksa yanlış mı falan? Hani bu konuyu konuşur musunuz denmişti. Hmm. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Fatih?
Yani Türkiye'de anlaşılmayan konu influencerlığın aslında bir hobi olmadığı, bir meslek olduğu. Yani beğen ya da beğenme, influencerların mesleği influencerlık yapmak. Para kazanma araçları da sana bir şeyler satmak yani. Reklam yapıp bir şey satmak. Onun için aslında hani şey demek, influencerlar niye işte reklam yapıyor, bize bir şey aldırtmaya çalışıyor demek. Influencerlar iş bıraksın artık, yani çalışmamaya başlasınlar. Kriz var, influencerlar çalışmasın artık, açlıktan ölsünler falan gibi bir şey. Onun için çok makul değil yani. Televizyonda niye reklamlar devam ediyor demekle influencerlar neden reklam yapmaya devam ediyor? Birebir aynı soru yani. İşte Show TV'nin bir mecrası var. Şu kadar izleyeni var. O izleyenlere Show TV reklam verip para kazanıyor ve kimse de şey demiyor. Hak etmiyor Show TV bu parayı. Evet. İşte boktan boktan diziler bilmem neler yayınlayıp bize bir şeyler satmaya çalışıyor demiyor. Influencerlar da boktan boktan, o kısma katılıyorum, İçerikler üretiyor vesaire ama günün sonunda işte 1 milyon takipçi yapmış ve bir mecrası var. Bunu paraya çevirmelerinden daha doğal bir şey yok. İnfluencerlara kıl olmak normal ama bu saçma yani.
Bu her zaman şey noktasına geliyor. Birazcık bana elitist bir yaklaşım gibi geliyor. Çünkü işin sonunda influencer işte storiesine bir tane ürün koyuyor, linki yapıştırıyor. Ondan sonra insanlar gidip alıyorsa, yani bunun hala alıcısı varsa derdin influencer'la değil, senin derdin alıcıyla aslında. Çünkü sen kimse almazsa zaten influencer o ürünü artık daha yani influencer olmaz.
Evet, yani orada şöyle bir şey var. Aslında bu influencer'ın takipçilerine hakaret gibi bir şey. Yani şey demek.
Evet.
Bunun takipçileri beyin özürlü ve gerizekalı. Bunlar normalde bıraksan kendi hallerine bir şey almazlar. Makul yani sanki, evet, takılırlar. Evet. Ama bu influencerlar alın dedi diye bunlar hemen alıyor. Eğer durum böyleyse, ki bazı durumlarda durum böyle. Yani insanlar gerizekalı olmasınlar, olay kapansın yani.
Evet, bir de olayın şey kısmı var tabii yani, bu konu ikiye ayrılıyor. Bir tanesi evet, gerçekten işte hani influencerlar gerçekten yaptıkları, kazandıkları parayı hak ediyor mu kısmı var. Bir de işte insanlar açlık mücadelesi verirken orada gidip de işte inanılmaz pahalı makyaj ürününü ya da bilmem nenin reklamını yapmak doğru mu? İşte zamanında bizim de çocukluğumuzda şey vardı ya, işte televizyonda Big Mac reklamı yapılmasın.
Daha çok sucuk üzerine vardı
o. Sucuk muydu? Sucuk muydu o? Tamam işte.
Sucuk.
Yani millet hani
İşte milletin
alamıyor.
Canı çeker, alamaz. Evet. Yani bir yandan şey, evet, birileri özellikle küçükler bakıyor, özeniyor ve işte hani evet, sahip olamayınca üzülüyordur falan ama bu o influencerların suçu değil yani. O enerjinizi, o sinirinizi atmanız gereken kişi influencer değil. Çünkü influencerlar yapmadı bu ekonomiyi böyle falan diye. Onun için ben şöyle bakıyorum. O sucuk reklamında da öyle bakıyordum. İnsanların sucuk reklamı görüp çocuğuna sucuk alamıyor olması acı. Ama görsünler ve işte hani buna tepki koysunlar. Yani gizleyelim mi insanlara aç olduklarını aslında? Evet. Siz açsınız ama hani çaktırmayın. Biz de yulaf
canım,
yiyoruz evde, gidin
Kuzey
Kore'ye
mi çevirelim ülkeyi yani? Bir anda Kuzey Kore'de mi yaşasınlar işte, internetten haberi olmayan ya da ne bileyim iPhone hayatında iPad, iPhone görmemiş insanlar kendi hallerinde bütün dünyayı kendileri gibi sandıkları bir şey değil mi? Daha o zaman hani daha da absürt bir noktaya gider. Neye tepki göstereceğiz?
Evet, bir de yani işte bu paralar hak ediyor mu hak etmiyor mu muhabbeti de garip. İşte atıyorum futbolcular hak ediyor mu bilmem ne, evet, kaç milyon euro falan. Bir parayı hak etme kısmı bu sektörlerde senin ne kadar kazandırdığınla ilgili, yani hak ediyor mu hak etmiyor mu, bunu ben düşünemem, bunu Trendyol düşünür, hepsi burada düşünür. Yani parayı veren influencerlar, onlar hak ettiklerini düşünüyorlar demek ki, evet, çok satış yaptırıyorlar ki onlar da veriyor yani, yapacak
yani
bir şey
normal bir tabloda milyon dolar ediyor mesela şu an, onu da o zaman tartışmaya açalım. Birisi de var işte Caravaggio'nun bilmem nesine ya da Van Gogh'un en son bulunmuş bir tane tesadüfen bulunmuş tablosuna belki milyon dolarlar veriyor. Bu sırada evet, Afrika'da çocuklar açlıktan ölüyor. Yani evet, mesela hani her şeyi o zaman tartışmaya açmak lazım. Halbuki evet, ekonomik sistemimiz, senin sevdiğin liberal sistem buna izin vermiyor.
Liberal
her şey
kapital
piyasa
sistem, evet, okey diyor, oyna
talep
devam.
Evet, oyna devam diyor. Diyor ki birileri para harcasın ki sistem hala dönmeye devam etsin. Onu da yaptırmazsan, aynen, zenginler de para harcayamazsa, lüksü de kaldırırsan ne olacak?
Aynen öyle. Yani influencerlara laf edilmesine hiç karşı değilim. Şunu demek çok normal. Ben de diyorum çoğuna. Ya diyorum gerizekalıya bak, aptal. işte görgüsüz. Neyse yani ağzına ne geliyorsa söyleyebilirsin. Hoşlanmayabilirsin ondan. Bunun neticesinde takibi bırakabilirsin ya da takip etmeye devam da edebilirsin. Hoşuna gidiyordur yani o rezillikleri izlemek. Bir nevi guilty pleasure oluyordur. Ama hani bunlar niye reklam yapıyor demek saçma ki şöyle bir şey var. Bazı insanlar şey diyordu işte influencerlar insanları tüketime teşvik ediyor, bir ton şey aldırıyor falan. Bir sene önce bir influencer sayesinde ne aldıysan şu an kârdasın.
Evet.
Yani aslında influencerlar iyi ki tükettirmiş diyen çok fazla kişi vardır. İyi ki bunu da almışım. Çok ihtiyacım yoktu ama robot elektrikli süpürge aldım. En kötü şu an satsam kârdayım gibi. Aslında influencerlar bir yandan insanlara doğru zamanda Türk liralarını değerlenecek ürünlere gömmelerini sağlamış. Yani benim çoraba paramı gömmem gibi zamanında. Şimdi satsam o çorapları iyiyim yani.
Tabii ki de.
Vallahi bugünler geçer mi? Geçer be.
Geçer Fatih. Yani bizim ebeveynlerimiz neler görmüş Fatih. Darbeler, marbeler her şey geçiyor.
Vallahi geçer inşallah. Geçecek gibi ya.
Evet.
Geçmezse zaten burada kalacaklar düşünsün. Ben giderim yani bir noktadan sonra. Çok sevdiğim ülkemi ağlaya ağlaya da olsa terk ederim.
Evet. Ya beni aslında birazcık düşündüren şey ekonomik kriz devreye girdiği anda bütün başka aslında problemler askıya alınıyor. İşte kadın hakları olsun, işte ne azınlıkların hakları falan filan. Hani bütün bunlar bir anda gündemden düşmeye başlıyor. Orada konuşulmayan ayrı bir kriz de devreye giriyor ondan sonra. Yani şu an günümüzde mesela hani bir anda İstanbul Sözleşmesi falan filan gündemdeyken Twitter'da sürekli gündemde olan bir konuyken şimdi mesela sadece dolar konuşuyor. Halbuki o problemler hani ya sanki hani bir büyük bir problem hepsini böyle örtüyormuş gibi oluyor da aslında örtmedi yani sadece katlanıyor hepsi.
Örtmedi de işte insan şey gibi Maslow'un ihtiyaçlar piramidi
evet.
Devreye giriyor. Yani açken diğer hiçbir özgürlüğünü düşünememeye başlıyorsun.
Evet.
Doyayım da ne olursa olsun.
Mesela Amerika'da insanlar şu an hani feminizmin erkeklerin hakları üzerine ya uyguladığı baskıdan falan bahsediyor. Biliyor musun o mevzuyu? Red Pill mevzusunu.
Ya Red Pill'i biliyorum. Yani şey inanılmaz iyi bilmiyorum. Ama evet yani Red Pill akımının
inanılmaz iyi bilmiyorum da evet,
farkındayım.
Bu Trump'ın seçim döneminde bir gündem olmuştu. Onlar ilk defa böyle bir siyasete karıştı falan diye. Normalde karışmıyorlarmış. Ama işte yani orada insanlar şu an bunları konuşuyor. Bir anda sanki feminizm ve işte bu kadınlara yapılan pozitif ayrımcılık erkek haklarını daraltmaya başladı. Erkekler baskı altında işte normal sistemdeki yerini koruyamıyor falan filan gibi böyle düşünceler çıkmış. Bu arada Türkiye'de de şimdi bunlar aslında şey bir özet geçelim istiyorsan Red Pill tam olarak nasıl başladı diye. Amerika'da Reddit'te başlayan bir akım bir thread. Orada işte normal erkek hakları ve genel olarak işte feminizmin erkeklere verdiği zararlardan bahsediyordu. Sonra ülkeden ülkeye yayılmaya başlıyor. Hatta şu an Türkiye'ye de geldi. Alphaloji.org mu? Alphaloji.com mu? Öyle bir tane forum var. Orada da bu daha çok ama Amerika'dakine göre daha böyle bir ergen bir yaklaşım var. Daha herhalde gençlerin kullandığı bir forum. Daha çok böyle işte alfa nasıl olunur? İşte kız nasıl tavlanır falan gibi konular konuşuluyor. Ama aslında özü altında kendi çapında bir felsefesi olan bir akım işte yani. Hani erkeklerin tekrar haklarını geri kazanmasının üzerine.
Mesela hangi hakları kaybetmişiz?
Yani işte normalde geleneksel olarak erkeklerin yaptığı işleri şu an kadınların da yapıyor olması. Bir noktada işte kadınların ve cinsel özgürlüğüne olan yaklaşım da mesela tartışılıyor. Şey mevzusu var bir yerde okumuştum. İşte erkek anahtardır, kadın da anahtarın deliğidir diyor. İşte bir tane anahtar birçok deliği açarsa, birçok kapıyı açarsa işte o şeydir, master key'dir yani büyük iyi bir anahtardır diyor. Abi halbuki her anahtar tarafından açılan bir kapı varsa boktan bir kapıdır o aslında diyor. Hani böyle konuların döndüğü, böyle yaklaşımların döndüğü bir ortam yani.
Vay yani şeye kadar gitmiş mi Red Pill? Hem de Amerika seviyesi. İşte kadınlar da öyle herkesle yatmasın. Hani erkek herkesle yatabilir ama kadınlar da seçici olsun gibi bir şeye
yani
dönmüş.
Şimdi haliyle her konuda olduğu gibi hani bir mal seviyesi var bunun. Bir de haliyle daha elit seviyesi vardır. Daha böyle olayın hani bilinçli konuşulduğu, hani bazı şeylerin aşıldığı, hani erkeğin hani mal seviyesinin çok üstünde olan bir şey vardır da haliyle ön plana çıkanlar bu mallar oluyor. Çünkü Red Pill'i tabii kötülüyor yani genel olarak.
Peki buradaki sıkıntı şu. Herhalde bu kişi kendini master Yani ana anahtar olarak görüyor.
Evet. ya da olmaya çalışıyor, bilmiyoruz.
Evet, diyelim ki başardı. Ana anahtar oldu. Ve şeyi de başardı. Kadınlara verdiği öğüdü de kadınlar tuttu. Yani her kilide açılmıyorum dedi. O zaman Master Key her kilidi nasıl açacak? Yani burada bir i̇şte. İkilem doğuyor.
Bu işte. Hem ben sevişeyim hem de karım ilk benle sevişmiş olsun mantığı. Evet, bizim yani küçüklüğümüzde bu... 90'lı yıl felsefesi bu.
Evet, yani felsefe baştan arızalı. Yani ben 100 kişiyle sevişmek istiyorum. Kadınların da 1 kişiyle sevişmesini istiyorum. Kadınların nüfusu çarpı 100 olmadıktan sonra erkeklere oranla bu başarısız bir deneme olacak. Bunu 90'larda denedik.
Yani denedik, bu, evet, olmadı.
Bu denenmemiş bir şey değil. Bu sistem denendi. Bu cinsel özgürlüklerde biraz sadece feminizmin başarısıyla gelmedi. Bir bölüm erkek de şeyi fark etti. Eğer biz kadınlara dersek ki işte bakirlik çok önemli, bakirlik çok önemli, bakirlik çok önemli. Sonra biz de seks yapamamaya başlıyoruz. O evet. Zaman hani bu konuyu biraz gevşetelim.
Sürdürülebilir bir sistem değildi bizim için.
Evet, çünkü bizim hani o eski seküler Türkiye günleri deniyor. Evet, birçok konuda seküler bir yaşam tarzı ilerliyordu. Fakat cinsellik açısından şeriat vardı yani.
Evet, gerçekten ya.
Yani şöyleydi.
Şey muhabbetlerini hatırlıyorsun değil mi? İşte hani benim
sevgilim... Dur şu Hüseyin'i bir dışarı bırakayım.
Bırak.
Sen niye geldin ki zaten?
İşte sevgilim benden önce birisiyle sevişmiş olabilir ama hani ciddi bir ilişkisi öyle one night stand hani olmasını kabul etmem falan, böyle ince nüans ayrımlar falan yapmaya başlamıştık bir noktada.
Tabii tabii, bu en moderni.
Evet.
Yani normalde karım ya da sevgilim bakire olmalıyla başlayan hikaye daha modern seviyelere geçildikçe.
Tabii tamam, üniversite karım... bitme yılı, evet, üniversiteye girince artık orada... Hani yavaş yavaş biz de sevişmek istediğimizi fark edince.
O zaman olay şeye döndü. Tamam, kadınlar da sevişsin. Benim karım da daha önce birisiyle sevişmiş olabilir ama ciddi bir şey olsun öyle.
Evet.
Her kilidin açabildiği kapı olmasınla başlayan macera artık günümüze geldiğinde en azından gerizekalı olmayan kitlede hani bu artık konuşulması bile ayıp bir şeye geldi. Evet. Yani.
Yani artık open relationship konuşulurken bu devirde hala bu eski teorilerin gündeme gelmesi biraz komik.
Evet. Open relationship konusunda ne düşünüyorsun? Erkekler biliyorsun open relationship'e tek taraflı olarak,
evet,
açık.
Tabii ki de. Tabii
yani
ki.
Hemen hemen bütün erkeklerin hayali open relationship.
Yani bunun muhabbetini yapmıştık sen de daha önce. Zaten kadınlara bence her şey okey. Yani onlar sadece işte hani bu geçmişten kalma bizim kurduğumuz bu yargı sistemi üzerinden birazcık böyle çekingen davranıyorlar. Yoksa aslında bundan bir 10 sene sonra işte hani bizim eşlerimiz bize, yani biz genelde bunun muhabbetini şakayla karışık erkek açar ya, işte open relationship tek taraflı olsun ben yapayım falan gibi. Yakında onlar bize bunlarla gelecek muhtemelen, ki geliyordur diye bazı ilişkilerde diye düşünüyorum.
Ya zaten genelde diyalog şey, erkek şakayla karışık şey diyor. Hani aslında tek eşlik hani falan bana çok uymuyor. Hani bir open, one way open relationship'e girsek mi, senin içinde sakıncası yoksa diye başlıyor. Kadın da diyor ben open relationship'e okeyim de tek taraflısına okey değilim, o zaman evet. Ben de yapacağım. Yani kadın da bir dediğin gibi kadın bütün özgürlüklere okey. Yani bir tek sen almayacaksan o özgürlüğü, kadınlar bütün özgürlükleri erkeğe tanımaya okey. Kendisi de karşılığında eşit tabii olarak canım. Bu özgürlüğü alacaksa. Şu an bir eşitlik yoksa erkeklerin kadın da ister diye kabul ettiği ve sakin durduğu, aile yapımızı koruyalım boş ver dediği bir dünya var yani.
Evet. Zaten işin yani biz temelde işte seküler Türkiye zamanındaki en büyük yanılgı 90'lı yılları gençliğinde kadınlar erkeklerden daha az sevişmek istiyor yanılgısı. Sanki hani sevişmek isteyen kadın garip bir şeymiş.
Ben cidden 18, 17, 16 yaşlarımda bunun böyle olduğunu düşünüyordum. Şey gibi geliyordu yani, ben hayvan gibi istiyorum, inanılmaz bir arzu var, bendimi çiğner aşarım falan modundayım. Hani kadın için şey gibi geliyordu, kadın zaten istemiyor da sen çok istiyorsun diye seni evet. De sevdiği için, senin gönlünü yapmak için yaptığı bir şey. E gidip bu o zaman niye... Rastgele yapsın. İstemiyor ki o kadar o.
İstemez zaten, hani zaten öyle bir, o değil mi? Evet.
Öyle bir muhabbet vardı işte hani. Erkek yapsın, kadın yapmasın. Çünkü erkek nasıl olsa şey, o çok istediğinden yapıyor. Diğeri pisliğine yaparsa.
Evet. Bir biz bir de şey zannediyorduk. Kadınlar işte aslında hani böyle aşk meşk o işleri istiyor. Duygusal şey istiyor. Sanki işte o ana yemek sekste hani arada sırada üzerinde tatlı gibi. Hani bizim kafamızda böyle yerleşmişti. Sanki yani aynen biz çok istiyoruz diye bir de bizle sevişiyorlar.
Kadınlar sadece aşk seksi yapıyor. Ama o zaman o dönem kadınların da birçoğu herhalde toplumun onlara yüklediği pozisyon itibariyle olabilir. Bu fikre çok itiraz da gelmiyordu. Yani
abi sen ona itiraz ettiğin zaman biz orospu damgasını vuruyorduk o zaman kadınlara. O yüzden kadın azıcık istekli gözükken daha bu kaşar deniyordu yani. Öyle bir evet devir ya. Diyor.
Bunun... Vallahi çok zor günlerdi.
Evet zor günlerdi.
İyi ki aştık. Aşıldı ama yani bu konu artık.
Tabii ki de aşıldı canım artık. Ben sanmıyorum ki ne bileyim senin kuzenlerinin neslinde böyle diyaloglar dönüyor olamaz gibi geliyor artık.
Tabii canım yoktur. Ama tabii yine aşıldı derken Kütahya'da aşıldı mı bilmiyorum.
Ha tabii o ayrı.
Bu konu. Evet. Yani Bilecik şimdi niye de şu an durum ne? İşte şey çoğaltıyorum ki Kütahyalılar yalnız hissetmesinler kendilerini. Ne bileyim Zonguldak'ta son durum Zonguldak muhabirimize bağlansak belki diyecek ki yo hiç aşılmadım. Biz aynı devam.
Peki yani özünde Fatih sen alfa mısın ya? Ben bu alfa olma meselesini anlamadım mesela. Öyle ilgilendim hani bu konuyla birazcık. Alfoloji.org'a da girdim. Ama anlamadım yani ben bu alfa olma meselesini tam.
Ben alfa mıyım? Sence alfa mıyım ben?
Bilmem ki. Böyle pek alfa gibi durmuyorsun ama.
Yani alfa ne tam olarak? Şimdi sen dedin ki ben alfa i̇şte, ne anlamadım deyip de. Bana soruyorsun. Ben alfayım desem mesela benim hakkımdaki şeyin ne?
Ya benim anladığım alfalıktan şey böyle eski usul işte asla sormayan erkek. Hani sırf bakışlarıyla iletişim
kuruyor. Ha yok yani. Lan hiç. Alfa değilim o zaman.
Ben hani onu anlıyorum birazcık.
Yani böyle alfa hani... eski usul şey deli yürek gibi erkek gibi erkek adam gibi adam. İşte karısını bacısını kıskanır işte giydiğine karışır gece çıkamazsın der ama kötülükten değil onların iyiliği için höt dedi mi oturtur falansa eğer alfalık. Hiç alakam yok. Yani
işte bana şey gibi geliyor biraz. Bu Mad Men diye bir dizi vardı. İzledin mi sen hiç?
Yok.
Tamam neyse o zaman bir şey falan ama dinleyenler arasında izleyen kesim vardır. İşte orada başrolde bir karakter var. O ve Barney Stinson karışımı bir şey gibi geliyor bana böyle. Hani şu onların hani bu alfalojide anlattığı alfalık. Hani böyle işte akşamları viskisini purusunu içer. Hep böyle klas takılır falan. Sanki böyle çok fazla kadınlarla hani duygusal meriç muhabbetleri yapmaz. Hani böyle çok şakalık komiklikler yapmayan falan. Bir hani bileyim yani. Hani sen kafamda böyle canlandı. Belki
yok ya ben öyleyse ben soytarı gibi bir şeyim hiç.
İşte evet. O yüzden sordun da bilemedim yani şimdi.
Alfa. Hiç alfalık yok yani. Hani bir genel şeyim vardır. Bir ağırlığımız vardı yani. Eziyiz de diyemeyiz.
Godoş değil misin?
Yani godoş olmak Türkiye standartlarında hangimiz godoş değiliz? Yani şimdi doğru. Yine Zonguldak muhabirimize bağlansak siz godoşsunuz der.
Evet.
Yani kime göre neye göre? Yani bana godoş diyenler var çünkü Türkiye'de şey olsa godoşsun zaten. İşte karın Instagram'a bikinili post koydu. Evet. Herif godoş işte.
Tamam doğru işte sen godoşsun.
Ben godoşum o zaman bizim yani şey. Hem de godoş olmak hoşuma gidiyor diyeyim o zaman yani. Hani çünkü ben rahatsız olmayı bırak. Güzel diyorum işte yani benim karım işte seksi bir kadınmış demek ki. İyi yani.
Evet. Ne güzel işte değil mi? Daha ne olsun.
Yani bir sıkıntı yok.
Bence de yok. O zaman tamam alfa değiliz biz. Güzel.
Biz alfa değiliz. Red pill noktasında da yani kadınlar toplumda artık erkeklerin haklarını ele geçiriyor noktasında bir yere gidiyorsa konu yani bunu savunuyorlarsa işte bazı pozitif ayrımcılıklar var vesaire yasal çerçevede ama işte o yasal çerçevede olan pozitif ayrımcılığın gerçek hayata yansıması çok da olmadığı için çok da katılınacak bir fikir değil.
Ya bir de şöyle bir şey var şimdi hani pozitif ayrımcılık ne bileyim belki atıyorum tabii hani konuya hakim değilim o kadar ama hani İsveç'te belki o kadar pozitif ayrımcılığa gerek yoktur da ne bileyim işte Yunanistan'da vardır. Yani bu bir şey birazcık adı nedir? Şimdi Amerika'daki seviyede ne seviyede konuşuluyor ne seviyede bir pozitif ayrımcılık gerçekten erkeklere bazı konularda engel oluyor onu tam olarak kestiremiyorum. Belki hani böyle çok ince yerlerde haklı oldukları noktalar yani haklı değil de hani konuşmaya tartışmaya açık konular belki vardır ya da şu an değilse bile işte 20 sene sonra belki olacaktır da yine de şey gibi geliyor ya pozitif ayrımcılık bence lazım yani böyle konularda. Sen binlerce yıllık baskıyı bir anda kağıt üzerinde yasayı değiştirdin diye şimdi evet kadınlar da oy verebilir. Ya da şimdi evet kadınlarla erkekler eşit, her konuda eşit dedin diye olmuyor yani. Hani bazı ailevi gerçekler, toplumsal gerçekler var sonuçta. Hani bunları bir şekilde topluma empoze etmek için şey lazım yani, pozitif ayrımcılıklar gerekiyor diye düşünüyorum.
Ben de pozitif ayrımcılıklara tamamım yani, şey gibi düşün. Atıyorum binlerce yıl siyahiler köle olarak yaşamış, evet, diyelim ki Amerika'da. Sen bir noktada yasanı değiştiriyorsun. Kölelik yasak artık diyorsun. İşte atıyorum onlar da oy kullanabilir, şunu yapabilir. İşte beyazlarla bütün haklara sahiptir diyorsun. Ertesi gün okey işte tamam artık eşitsiniz deyip geçtiğin zaman eşit olmuyorsun. Çünkü atıyorum o siyahilerin hiçbir maddi varlığı yok. Çünkü sen binlerce yıldır sömürmüşsün onları. Onların hepsi...
Tabii canım, eğitim almamışlar falan.
Çok fakir. Yani, eğitim almamış, evet, onu yapmamış, bunu yapmamış. Hadi eşitsiniz diyorsun da adam ya da kadın 100 yıl geride maddi anlamda, kültürel anlamda, her anlamda senden. O eşitlik, gerçek bir eşitlik olmuş olmuyor. Onun için ilk önce diyebilirsin ki işte eğitimde, onda, bunda işte pozitif ayrımcılık olacak. İşe alımda bile olabilir.
Evet.
Bunların kotalar olacak vesaire diye. De, ilk önce bir eşitlersin. Evet, eşitledikten sonra konuyu, evet artık pozitif ayrımcılık şeydir yani. O eşitsizliktir.
Bir de şey var yani şimdi, hani işte pozitif ayrımcılık bir nebzede aslında toplumsal mühendisliğe giriyor. Biz nasıl işte 90'lı yıllarda böyle muhabbetler yaparken kendi kendimize bu muhabbetlerin artık hani mallık olduğunu farkına varıp ve artık yapmıyoruz kadınların yanında, işte hani kadınlar bakir olması lazım. Hani şu an hani o seviyede mal olan ve düşünen insan bile yapmamayı öğrendi bunu. Bizden sonraki işte çocuklarımız, bir sonraki nesil bizim bu yeni halimizi görüp onlar bunu tamamen içselleştirecek ve belki ondan sonra daha fazla pozitif ayrımcılığa gerek kalmayacak birçok konuda. Ama yani şu an hali hazırda yani pozitif ayrımcılık olmadan o eşitliği sağlamak imkansız bir şey yani. Hani bunu ne seviyede bir erkeğin hakkını bu şu an zedeliyor, ben anlayamıyorum aslında.
Evet, ben de anlayamıyorum. Hani benim tek diyebileceğim şey olabilir. Erkekler neden askere gidiyor? Ama işte salak erkekler onu da şey alıyor, kadınlar da gitsin askere diyor. Ulan gerizekalı, hiç askere gitmeyelim de ben. Yani seçenek o. Orada da işte hani onun bir yanında durayım diyorsun, o da gerizekalı çıkıyor.
Evet.
Onun derdi kadınların da şey yap, yani erkeğin kötü olduğu noktada kadın da kötü olsun, eşitlenelim. Yani kötülükte eşitlenelim gibi bir şey oluyor. Onun için bu konular aslında boş konular diyebiliriz.
Kesinlikle. Bir de aşıldı artık ya. Bence salsınlar bu konuları. Hala oturup da erkek hakları falan. Hani bundan ilk 1000 sene sonra biz çok baskı altında kalırsak o zaman düşünülür. Şu an ama bir gereği yok gibi.
Neyse, çok sıkıcı oldu. Ben evet, bir konu ya. Makara olmadı mı şey yapmak yani.
Ben de istemiyorum.
Podcast'te konuşasım gelmiyor. Hani teke tekte çok sevdiğim konular bunlar ama podcast'te sevdiğim konular olmuyor. Goy goyun dışına çıkılınca
evet,
çok emin olamıyorum.
Bir de hani normalde biz teke tekteyken hani konuşuyoruz, şimdi başkası da dinleyecek diye böyle ciddi bir konu konuşulunca tam olarak böyle konuşamıyorsun da, bazı şeyleri hani daha açık olmaya çalışıyorsun. Tekrarlıyoruz falan sürekli.
Evet, aman bize kızmayın endişesiyle. Evet. Ki teke tekte konuştuğumuz gibi konuşsak kızarlar.
Kızarlar tabii.
Yani kızılmayacak gibi değil.
Ama öğrendik Fatih bunları, sadece teke tekte konuşmayı.
Yani zaten aslında... Her erkek biraz red pillcidir.
Evet.
Bazıları gerçekten red pillcidir. Bazıları birazcık red pillcidir. Bazıları birazcık red pillcidir ama ortamda hiç konuşmaz, anlamazsın onun red pillci olduğunu. Feminist bile zannedebilirsin. Herkes öğrendi çünkü.
Ama eve gittiğimde hardcore.
Evet. Red pillin alfanın alasıdır. Az bir kitle vardır yani, cidden damarlarında hiç red pillcilik dolaşmayan, bu eşitliği tamamen özümsemiş, içselleştirmiş az insan vardı. Mesela ben o az insanlardan birisi değilim.
Sence ben öyle miyim Fatih?
Sen de değilsin.
Tamam o zaman.
Yani kötü noktada değilsin.
Teşekkür ederim.
Ama hani sende hiç red pill yani hiç yok. Sende red pillcilik diyemem. Hepimizde biraz var çünkü bu da şeyden yani. Biz de muaf değiliz bu 1000 yıllık kültürden.
Herhalde yani, değiliz canım. Yani 90'lara kadar red pillciydik sonuçta.
E tabi, daha red pill yokken biz red pillciydik.
Evet.
Ama kendimizi geliştiriyoruz.
Öğrenmeye çalışıyoruz, üstümüze gelmeyin.
Mesela benim çocuğum red pillci hiç olmayacak. Benim bu dünyaya verebileceğim şey, çocuğumu bütün bu saçmalıklardan uzak tutmak olabilir yani. Gerçi yine çok iddialı konuşmamak lazım. Kimin yani sen ne yaparsan yap bir de çocuğun yerle gidiyor oluyor işte yani.
Evet şey bir anda YouTube'da deli yürek izleyemeye başlayabilir.
Ülkücü bile olabilir.
Evet. Peki Fatih.
O zaman iyi günler sana.
Sana da.
Ben çocuğum bekler beni çocuğumun yanına gideyim.
Evet bakalım.
Bu sene 12 yayın yaparız en azından diyorduk ayda bir. Şu an bu 11. yayın oldu. Çok az vaktimiz kaldı. Belki yılın son günlerine yaklaşırken son bir atak yapıp 12'ye tamamlarız diye düşünüyorum.
İnşallah başaracağız.
Amin.
Amin.
Hadi eyvallah.
Hadi görüşürüz.